Ayrım 8. Kız kardeşim için. Jodie Picoult. Sayfa 123. Evine yaklaştıkça Anna aramıza mesafe koyuyor. Hoş, zekice bir numara. Bir de aramızdaki fiziksel mesafenin değişmediğini hesaba katınca. Arabamın camına doğru büzülüp geçtiğimiz caddeleri seyredalıyor. Şimdi ne olacak? Bu işin içindeki herkesi konuşacağım. Annen, baban, ağabeyin, ablan, avukatın. Bu defa döküntü bir cip garaj yoluna park etmiş ve evin ön kapısı açık. Kontağı kapatıyorum ama Anna emniyet kemerini çözmeye yeltenmiyor. Benimle birlikte içeri girebilir misin? Neden? Çünkü annem beni öldürecek. Bu Anna, kelimenin tam anlamıyla ürkek, son bir saati birlikte geçirdiğim Anna'ya hiç benzemiyor. Bir kızın nasıl olup da hem annesine dava açacak kadar cesur hem de onun karşısına çıkamayacak kadar korkak olabileceğini anlayamıyorum. Nasıl yani? Bugün evden çıkarken nereye gittiğimi söylemeden öylece çekip gittim de. Bunu sık sık yapar mısın? Anna başını sallıyor. Genellikle sadece bana söylenenleri yaparım. Nasıl olsa Sarah Fitzgerald'la eninde sonunda konuşacağım. Arabadan iniyor ve Anna'nın da inmesini bekliyorum. Giriş yolundan yürüyor, bakımlı çiçek tarlalarına geçiyor ve ön kapıdan giriyoruz. Sarah Fitzgerald beklediğim gibi bir düşman imajına sahip değil. Bir kere Anna'nın annesi benden kısa boylu ve daha ufak yapılı. Koyu renk saçları, tekinsiz bakışları var ve hızla bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Kapı gıcırlayarak açıldığı an Anna'ya doğru koşturuyor. ''Tanrı aşkına!'' diye bağırıyor kızını omuzlarından tutup sarsarken. ''Nerelerdeydin, neler olduğunu bil...'' ''Affedersiniz Bayan Fitzgerald, size kendimi tanıtayım.'' Bir adım atarak elimi uzatıyorum. ''Adım Julia Romano, mahkemenin tayin ettiği vasiyim.'' Koluyla Anna'yı sarıyor, soğuk bir şefkat gösterisi. ''Anna'yı eve getirdiğiniz için teşekkürler. Eminim onunla görüşeceğiniz çok şey vardır ama şu anda...'' ''Aslında ben sizinle konuşabileceğimi umuyordum. Mahkeme raporumu bir haftadan kısa bir süre içinde hazırlamamı istedi. Bu yüzden eğer birkaç dakikanız varsa...'' ''Yok'' diyor Sarah sert bir şekilde. ''Şu an gerçekten uygun bir zaman değil. Diğer kızımı az önce yeniden hastaneye yatırmamız gerekti.'' Dönüp Anna'ya bakıyor, hala mutfağın girişinde dikiliyor. ''Umarım mutlusundur.'' Bunu duyduğuma üzüldüm. ''Ben de.'' Sarah boğazını temizliyor. ''Anna ile konuşmak için buraya gelmenizi takdir ediyorum. İşinizi yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama bütün bunlar kendi kendine yoluna girecek inanın. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Eminim Yargıç de Salvo da bir iki gün içinde size aynı şeyi söyleyecektir.'' Bir adım geri çekilerek bana ve Anna'ya aksini iddia etmemiz için meydan okuyor. Gözüm Anna'ya kayıyor. O da benim bakışımı yakalayıp başını neredeyse fark edilemeyecek kadar yavaş bir şekilde sallıyor. Adeta şimdilik fazla uzatmamamız için yalvarıyor. ''Kimi koruyor?'' Annesini mi yoksa kendisini mi? O an zihnimde kırmızı bir bayrak dalgalanmaya başlıyor. Anna 13 yaşında, annesiyle yaşıyor. Annesi karşı taraf avukatı. Nasıl olur da onunla aynı evde yaşayıp Sarah Fitzgerald tarafından yönlendirilmez. Seni yarın ararım Anna. Sonra Sarah Fitzgerald'a veda etmeden evinden çıkıyor ve dünyada asla gitmek istemeyeceğim tek yere doğru yola koyuluyorum. Temple Alexander'ın hukuk bürosu tam kafamda canlandırdığım gibi dışı siyah camlarla kaplı bir binanın tepesinde yerde İran işi bir yolluğun serili olduğu bir koridorun sonunda ayak takımını uzak tutan iki ağır mavun kapının ardında. Büyük sekreter masasında porselenden yapılmış gibi görünen ve kulağında saçlarının arasında kaybolmuş bir telefon kulaklığı olan bir kız oturuyor. Onu sallamıyor ve kapalı olan tek kapıya doğru yürüyorum. ''Hey!'' diye bağırıyor arkamdan. ''Oraya giremezsiniz.'' ''Beni bekliyordu zaten.'' diyorum. Temple büyük bir iştahla yazmakta olduğu şeyden başını kaldırmıyor. Gömleğinin kolları dirseklerine kadar katlanmış. Saçları uzamış. Kestirmesi gerek. ''Carrie.'' diyor. ''Bak bakalım kardeş olduklarını bilmeyen tek yumurta ikizleri hakkında.'' ''Merhaba Temple.'' İlk olarak yazmayı bırakıyor. Sonra kafasını kaldırıyor. ''Julia.'' Ayağa kalkıyor, kabahat işlerken yakalanmış bir okul çocuğuna benziyor. İçeri giriyor ve kapıyı ardımdan kapatıyorum. Anna Fitzgerald'ın davasına tayin edilen vasi benim. Şu ana dek fark etmediğim bir köpek Temple'ın yanında yerini alıyor. Hukuk fakültesine gittiğini duymuştum. Harvard, tam bursla. Providence, oldukça küçük bir yer. Hep beklemiştim aslında. Sesi alçalıyor ve Temple başını sallıyor. Yani şimdiye kadar çoktan birbirimize rastlamış olmamızı bekliyordum. Bana bakıp gülümsüyor ve birden 17 yaşıma dönüyorum. Aşkın kurallara uymadığını öğrendiğim yıla, ulaşılmaz bir şeyin çok fazlasına sahip olmanın hiçbir şeye değmeyeceğini anladığım yıla. İstedikten sonra birinden kaçınmak o kadar da zor değildir diye cevap veriyorum sakince. Sen bunu herkesten daha iyi bilirsin. Temple. Oldukça sakinim. Gerçekten. Ta ki Ponogansett Lisesi müdürü bana siyaseten doğruluk hakkında telefonda bir ders vermeye kalkışıncaya kadar. Tanrı aşkına diye cümlesine girerek makineli tüfek gibi konuşuyor. Bir grup yerli Amerikalı öğrenci okul içinde kurdukları basketbol ligine Soluk Benizler adını verirse bunun etrafa vereceği mesaj nasıl bir şey olur? Sanırım okul maskotunuz olarak Kızılderili Reis'ini seçtiğiniz zaman verdiğinizde aynı mesajı. Bizim takımımızın adı 1970'ten beri Narragansett reisleridir diye karşı çıkıyor müdür? Evet, onlar da doğdukları günden beri Narragansett kabilesine mensuplar. Bu küçük düşürücü bir şey, siyaseten de doğru değil. Maalesef diyerek dikkatini çekiyorum. Bir insana siyaseten doğru olmadığı için dava açamazsınız. Yoksa size yıllar önce bir mahkeme ilanı verilmiş olurdu. Ancak diğer taraftan bakacak olursak, anayasa, yerli vatandaşlar da dahil olmak üzere Amerikalıların bireysel haklarını korumaktadır. Bunlardan biri topluluk oluşturma, bir diğeri de ifade özgürlüğüdür ki bu da saçma sapan dava açma tehdidiniz hasbelkader mahkeme salonuna kadar ulaşmayı başarsa bile soluk benizlilerin kurulmasına izin verileceği anlamına gelir. Bundan dolayı genel olarak insanlığa sınıf ayrımcılığı konusunda bir dava açmak isteyebilirsiniz. Zira Beyaz Saray, Beyaz Dağlar ve Beyaz Sayfalardaki gizli ırkçılığı da engellemeyi tercih edeceksinizdir. Telefon hattının diğer ucunda bir ölüm sessizliği var. Bu durumda müvekkilime bir dava açmayı düşünmediğinizi söyleyebilirim sanırım. Telefonu kapattıktan sonra dahili telefon sisteminin tuşuna basıyorum. Kerry, Örnü Fishkiller'ı ara ve endişelenmesi gereken bir şey kalmadığını söyle. Masamda biriken iştahının başına oturduğum sıra yargıç gürültüyle nefes veriyor. Masamın sol tarafında yuvarlanmış bir halı gibi uyuyor. Patisi hafifçe seyiriyor. İşte hayat budur dedi bana. Kendi kuyruğunu kovalayan bir köpek yavrusunu seyrederken. İşte bundan sonra olmak istediğim şey bu. Güldüm. Sen ancak yedi olursun dedim ona. Onlar başka kimseye ihtiyaç duymazlar. Benim sana ihtiyacım var diye cevap verdi. Kim bilir dedim. Belki de bir kedi annesi olarak geri dönerim. Baş parmaklarımı göz çukurlarıma bastırıyorum. Yeterince uyumadığım aşikar. Önce kahvecideki o sahne, şimdi de bu. Yargıça dik dik bakıyorum. Sanki onun suçuymuş gibi. Sonra da dikkatimi bir not defterine aldığım notlara yoğunlaştırıyorum. Yeni bir müvekkil, savcılık tarafından video görüntüleriyle suçüstü yakalanan bir uyuşturucu satıcısı. Adamın hüküm giymekten yırtması imkan yok. Tabii annesinin bugüne dek gizli tuttuğu bir tek yumurta ikizinin olmasını hesaba katmazsak. Bu durumda işler, kapı açılıyor ve başımı kaldırmadan Kerry'e bir emir veriyorum. Bak bakalım, kardeş olduklarını bilmeyen tek yumurta ikizleri hakkında. Merhaba Temple, aklımı kaçırıyorum. Kesinlikle aklımı kaçırıyorum. Çünkü 2 metre ötemde 15 yıldır görmediğim Giulio Romano duruyor. Saçları eskisinden uzun ve narin hatları, koca bir ömrü uzağında geçirip duyamadığım o sözcükleri içine alan bir paranteze benzeyen ağzını çevriliyor. Giulia diyebiliyorum güç bela. Kapıyı kapatıyor, sesi duyan yargıç gözlerini açıyor. Anna Fitzgerald'ın davasına tayin edilen vasi benim, diyor. Providence oldukça küçük bir yer. Hep beklemiştim aslında. Yani şimdiye kadar çoktan birbirimize rastlamış olmamızı bekliyordum. İstedikten sonra birinden kaçmak o kadar da zor değildir diye cevap veriyor. Sen bunu herkesten daha iyi bilirsin. Sonra birden kızgınlığı uçup gider gibi oluyor. Özür dilerim, bu son derece yersiz oldu. Uzun zaman oldu diyorum. Oysa asıl yapmak istediğim ona son 15 yıldır neler yaptığını sormak. Hala çayı süt ve limonla mı içiyor? Mutlu mu? Saçın artık pembe değil diyorum. Çünkü ben bir salağım. Hayır değil diye cevap veriyor. Bir sorun olur mu? Omu silkiyorum. Sadece şey, lazım oldukları anda nereye saklanır bu sözcükler? Pembe benim hoşuma gidiyordu diye itiraf ediyorum. Duruşma salonundaki otoritemi zayıflatıyor diyor Giulia. Bu sözüne gülümsüyorum. Ne zamandan beri insanların hakkında düşündüklerini önemsiyorsun? Soruma cevap vermiyor ama bir şeyler değişiyor. Odanın sıcaklığı veya belki de gözüne takılan duvardaki bir şey. Belki de geçmişi eşelemek yerine Anna hakkında konuşsak daha iyi olur diye öneride bulunuyor diplomatik bir tavırla. Başımla onaylıyorum. Sanki dar bir otobüs koltuğunda aramızda bir yabancıyla oturuyormuşuz gibi hissediyorum. İkimizin de kabullenmek ya da adını anmak istemediğimiz bir yabancı. Biz de onun önünden arkasında eğilip konuşuyoruz, diğeri bakmadığı sırada göz ucuyla kaçamak bakışlar atıyoruz. Julia'nın bu sabah başka birisinin kollarında uyandığını ve uyku sersemliği geçmeden o kişinin belki de ben olduğumu düşünüp düşünmediğini merak ederken Anna Fitzgerald'a odaklanmam nasıl beklenebilir ki? Gerginliği hisseden yargıç ayağa kalkıyor ve yanı başıma geliyor. Julia odada yalnız olmadığımızı o an fark etmiş gibi görünüyor. Ortağın mı? Sadece bir yardımcı diyorum ama Lowry Viva konu oldu. Parmaklarıyla yargıcın kulağının ardını okşuyor. Kahrolası şanslı piç, suratımı buruşturarak ona yapmamasını söylüyorum. O bir hizmet köpeği, başkaları tarafından sevilmemesi gerek. Julia şaşırmış bir halde bana bakıyor. Ancak sorunumun ne olduğunu sormasına fırsat vermeden konuyu değiştiriyorum. Evet, gelelim Anna'ya. Yargıç burnunu avucuma sürtüyor. Julia kollarını kavuşturuyor. Bugün kızı görmeye gittim. Ve 13 yaşındaki çocuklar ebeveynlerinin ciddi biçimde etkisi altında kalırlar. Anna'nın annesi de bu duruşmanın yapılmasına gerek kalmayacağına inanmış. Anna'yı da buna inandırmaya çalışabileceğini düşünüyorum. Bu meseleyi halledebilirim diyorum. Julia şüpheli gözlerle bana bakıyor. Nasıl? Seraph Fitzgerald'ı evden uzaklaştırırım. Bunu duyunca ağzı bir karış açılıyor. Şaka yapıyor olmalısın. Artık yargıç iyiden iyiye üstüm başım çekiştirmeye başlıyor. Karşılık alamayınca da iki kez havlıyor. Evden ayrılması gerekenin kesinlikle müvekkilim olmadığı kanısındayım. Yargıcın emirlerini ihlal eden kişi o değil. Fitzgerald'ın onunla temas kurmasını engelleyecek geçici bir sınırlama emri çıkartabilirim. Temple, o kadın onun annesi. Bu haftalığına anne değil, karşı tarafın avukatı ve bir şekilde müvekkilimi etkilemeye çalışıyorsa kendisine bunu yapmamasını bildirmek gerek. Müvekkilinin bir ismi, bir yaşı ve paramparça olan bir dünyası var. Hayatında ihtiyaç duyacağı son şey bir başka parçalanma. Hiç onu yakından tanıma zahmetine girdin mi? Tabii ki diye yalan söylüyorum. Yargıç ayaklarımın önüne çöküp sızlanmaya başladığı sırada. Julia dönüp yargıca bakıyor. Köpeğinin bir sorunu mu var? Yok bir şeyi. Bak, benim işim Anna'nın yasal haklarını korumak ve davayı kazanmak. Tam olarak yapacağım şey de bu olacak. Tabii ki öyle yapacaksın ama Anna için en iyisi bu olduğundan değil. Kendin için en iyisi bu olduğundan. Başka bir insanın çıkarları için kullanılmaktan kurtulmak isteyen bir çocuğun gidip sarı sayfalardan senin adını bulması ne kadar ironik, öyle değil mi? Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun diyorum dişlerimi sıkarak. Sence bu kimin suçu peki? Geçmişi deşmemek buraya kadarmış. Başımdan aşağıya doğru bir titreme geçiyor ve yargıcı tasmasından tutuyorum. Affedersin diyorum ve odadan çıkıp gidiyorum. Julia'yı hayatımda ikinci defa terk ediyorum. İşin özüne indiğinizde The Wheeler School topluma sosyetik genç kızlar ve geleceğin yatırım bankacılığını pompalayan bir fabrikaydı. Hepimiz aynı şekilde görünüyor ve aynı şekilde konuşuyorduk. Bu kalıbı kıran öğrenciler de vardı tabii. Yakalarını kaldırarak gezen, kürek takımında yerlerini alan ve bizlerden biri olmadıklarının gayet farkında olduğumuz, hiçbir zaman anlayamayan burslu çocuklar gibi. Bir de yıldızlar vardı. Mesela mezun olmadan bir yıl önce Detroit Red Wings tarafından seçilen Tommy Bodrox. Ya da kafadan kontaklar, bileklerini kesip alkolle valyumu karıştıran ve sonra en az etrafta gezdikleri kadar sessiz bir şekilde kampüsten ayrılanlar. Julia Romano, Wheeler'a geldiğinde ben 6. sınıftaydım. Okul ceketinin altına asker postalları ve bir cheap trick tişörtü giyiyordu. Hiç zorlanmadan koca soneleri ezberleyebiliyordu. Boş derslerde hepimiz müdüre görünmeden sigara içmeye çalışırken o spor salonunun tavanına çıkan merdivenlere oturur, Henry Miller ve Nietzsche okurdu. Işıltılı sarı saçların, hediyelik çikolata kutuları gibi bir saç bandıyla toplanmış olan okuldaki diğer kızların aksine onunkiler bir siyah bukleler fırtınasıydı. Hiç makyaj yapmazdı. Yalnızca o keskin yüz hatları olduğu gibi kabul et ya da çek git. Sol kaşına ince, gümüş bir küpe takardı. Yeni pişen kek hamuru gibi kokardı. Hakkında bir sürü dedikodu dolanırdı. Bir kız işlah evinden atılmış, ülke çapındaki deneme sınavında mükemmel bir puan çekmiş, dahi bir kızmış, sınıftaki herkesten 2 yaş küçükmüş, dövmesi varmış, kimse onu hangi kefeye koyacağını tam olarak bilmiyordu. Ona ucube diyorlardı, çünkü bizden biri değildi. Bir gün Julia Romano okula kısacık pembe saçlarla geldi. Hepimiz uzaklaştırma cezası alacağını düşündük, ancak Wheeler'da nasıl giyinmesi gerektiği konusundaki kurallar listesinde saç kesiminin bariz bir şekilde eksik olduğu ortaya çıktı. Bu bana neden tek bir erkek öğrencinin bile rasta saçlarla okula gelmediğini düşündürttü. Sebebi cesaret edemememiz değil, yapmak istemememizdi. Julia o gün öğle yemeğinde yelken takımından bir grup elemanla ve işlerinden bazılarının kız arkadaşlarıyla birlikte oturduğumuz masanın yanından geçti. "Hey!" diye bağırdı kızlardan birisi. "Nasıldı? Acıttı mı?" Julia bu sözleri duyunca yavaşladı. "Ne acıttı mı?" "Pamuk helva makinesine düşmek." Julia en ufak bir şekilde duraksamadı. "Kusura bakma canım. Saçlarımı sosyete kerhanesine yaptırmaya param yetmiyor." Sonra yemekhanenin her zaman tek başına yediği köşesine gidip arkalarında koruyucu meleklerin resimleri olan bir deste iskambil kağıdıyla fal bakmaya başladı. "Ha siktir," dedi arkadaşlarından biri. "Bu kıza papaz olmaya gelmezsen." Güldüm çünkü herkes gülüyordu. Ama aynı zamanda Julia'nın yerine oturmasını, yemek tepsisini kenara itip kartlarını açmasını seyrettim. İnsanların hakkında düşündüklerini hiçbir şekilde kale almamanın nasıl bir duygu olduğunu merak ettim. Bir öğleden sonra kaptanı olduğum yelken takımından kaçtım ve onu takip ettim. Kendimi fark ettirmeyecek kadar uzakta durmaya özen gösteriyordum. Blackstone Bulvarı'na çıktı. Swan Point mezarlığına saptı ve buradaki en yüksek noktaya tırmandı. Sırt çantasını açtı, ders kitaplarını ve defterini çıkardı ve bir mezarın önüne oturup yayıldı. Arkasından "Sen de çıkabilirsin artık," dedi. Ve bir hayaletle konuştuğunu zanneden ben neredeyse küçük dilimi yutacaktım ki aslında bana seslendiğini anladım. Fazladan bir çeyreklik verirsen daha yakından bile bakabilirsin. Ellerim ceplerinde büyük bir meşe ağacının arkasından çıktım. O an neden orada olduğuma dair hiçbir fikrim yoktu. Başımla mezarı işaret ettim. "Akrabanız mı?" Omzunun üstünden geriye baktı. "Evet, büyük annem Mayflower'da 1620'de İngiliz göçmenleri Amerika'ya getiren geminin adı." Çevirenin notu. Onun yanındaki koltukta oturmuş. Gözlerini bana dikmiş, alabildiğince sert bir şekilde bakıyordu. Senin kriket maçın mı ne yok muydu? Polo dedim gülümseyerek. Atımı buraya gelmesini bekliyorum. Şakayı anlamadı veya belki de komik bulmadı. Ne istiyorsun? Onu takip ettiğimi itiraf edemedim. Yardım dedim, ödev meselesi. Aslında İngilizce ödevimize bakmamıştım bile. Defterinden bir sayfa kopardım ve yüksek sesle okudum. Korkunç bir trafik kazasına denk geldin. Acıyla inleyen insanlar ve etrafa saçılmış bedenler var. Durmak zorunda mısın? Neden yardım edeyim ki? Diye sordu. Kanun olarak mecbur değilsin. Birisini arabadan çıkarmaya kalkar ve onu daha çok yaralarsan suçlu duruma düşebilirsin. Sana neden yardım edeyim? Demek istemiştim. Kağıt elimden kayıp yere düştü. Benden pek haz etmiyorsun öyle değil mi? Hiçbirinizden hoşlanmıyorum o kadar. Hepiniz... Sizden farklı birine anlayış göstermektense ölmeyi yeğleyecek bir avuç yapmacık gerizekalısınız. Senin yaptığında bundan farksız sayılmaz mı? Durup uzunca bir süre bana baktı. Sonra çantasını toplamaya başladı. Çuvalla param var değil mi? Git kendine bir öğretmen tut. Ders kitaplarından birini ayağımla basıyorum. Sen yapar mısın? Sana öğretmenlik yapmak mı? Hayatta olmaz. Dur, trafik kazası için bir şey demedin. Duraklıyor. Tabii ki kanunlar kimsenin kimseden sorumlu olmadığını söylese de ihtiyaç duyan birine yardım etmek yapılacak en doğru şeydir. Yanına oturuyorum. Öyle ki teni hemen dibinde duran koluma değdi diyecek. Buna gerçekten inanıyor musun? Bakışlarını önüne yiyor. Evet. Öyleyse nasıl oldu beni tek başıma bırakabiliyorsun diye soruyorum. Havluktan aldığım kağıt havluyla yüzümü kuruluyor ve kravatımı düzeltiyorum. Yargıç yanı başımda her zamanki gibi olduğu yerde küçük daireler çizerek dolanıyor. Aferin oğluma diyorum kalın boynunu elimle okşayarak. Ofisime döndüğümde Julia'nın gitmiş olduğunu görüyorum. Kerry nadir bir üretkenlikle bilgisayarının başına oturmuş bir şeyler yazıyor. Ona ihtiyacın olursa kıçını kaldırıp bulabilirmişsin. Aynen böyle söyledi. Ayrıca bütün tıbbi kayıtları da istedi. Kerry omuzun üstünden bana bakıyor. Bok gibi görünüyorsun. Sağ ol. Masasındaki turuncu bir post-it dikkatimi çekiyor. Kayıtları buraya mı göndermemizi istiyor? Evet. Adresi cebime indiriyorum. Ben hallederim. Bir hafta sonra aynı mezarın önünde Giulio Romano'nun postallarını çözdüm. Kamuflaj montunu çıkardım. Ayakları küçücük ve bir lalenin göbeği kadar pembeydi. Köprücük kemiği gizemli bir cennetti. Bunların altında çok güzel olduğunu biliyordum dedim ve öptüğüm ilk yer orası oldu. Fitzgerald'lar Upper Darby'de herhangi bir sıradan Amerikan ailesine barındırabilecek bir evde yaşıyorlar. İki arabalık bir garaj, alüminyum cephe kaplaması, yangın halinde itfaiyeye yönlendirmek için camlara yapıştırılmış, içeride çocuk bağ çıkartmaları. Oraya vardığımda güneş çatının ardında kaybolmak üzere. Yol boyunca oraya gitmenin Julia'nın söyledikleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, o gece eve gitmeden önce bu küçük yola sapmayı zaten planladığıma kendimi inandırmaya çalıştım. Ama gerçek şu ki bunca yıllık meslek hayatımda ilk defa birisinin evine gidiyordum. Zili çalıyorum ve kapıyı Anna açıyor. Burada ne işin var? Senin kontrole geldim. Bunun için ekstra ücret ödeyecek miyim? Hayır diyorum kuru bir ses tonuyla. Bu ayki özel bir promosyonumuz bu. Öyle mi? Kollarını kavuşturuyor. Annemle konuştun mu? Konuşmamak için elimden geleni yapıyorum. Evde yok galiba. Anna başını sallıyor. Hastanede. Kate'i yeniden yatırmak zorunda kaldık. Belki de oraya gitsen daha iyi olur. Benim müvekkilim Kate değil. Bu söz sanki onu hayal kırıklığına uğratıyor. Saçlarını kulağının ardına sıkıştırıyor. İçeri gelmek ister miydin? Onu oturma odasına doğru takip ediyorum ve mavi çizgili kanepeye oturuyorum. Yargıç kanepenin kenarlarını kokluyor. Vasile ile tanıştığını duydum. Evet, Julia. Beni hayvanat bahçesine götürdü. İyi birine benziyor. Gözleri benimkilere takılıyor. Benim hakkında bir şey söyledi mi? Annenin seninle dava hakkında konuşuyor olmasından endişeleniyor. Bu evde Kate'den başka ne hakkında konuşulabilir ki? Bir süre birbirimize bakıyoruz. Müvekkil avukat ilişkisinin ardına geçildiğinde tamamen kayıplara düşüyorum. Odasını görmek isteyebilirim. Gel gelelim, erkek bir avukatın 13 yaşında bir kızla evin üst katına çıkması diye bir şey söz konusu olamaz. Onu yemeğe götürebilirim ama benim en sevdiğim mekanlardan biri olan Cafe Nuo'dan hoşlanacağından şüpheliyim ve midemin bir whopper kaldıracağını da sanmıyorum. Okul nasıl gidiyor diye sorabilirim ama bunun konuyla ilgisi yok. Çocukların var mı diye soruyor Anna. Bir kahkaha atıyorum. Sence var mıdır? Bu muhtemelen iyi bir şeydir diyor. Alınma ama sende hiç ebeveyn tipi yok. Bu çok hoşuma gidiyor. Ebeveyn tipi nasıl olur? Sorunun cevabını düşünüyor gibi görünüyor. Sirkteki ip cambazının yaptığı işi herkesin bir sanat gibi görmesini nasıl istediğini bilirsin. Ama aslında tek derdi düşmeden karşıya geçebilmektir. İşte bunun gibi bir şey. Bakışlarını bana çeviriyor. Rahat olabilirsin, endişelenme. Seni bağlayıp zorla gangsta rap filan dinletecek değilim. Aman pek sevindim diye şaka yapıyorum. Madem öyle, kravatımı gevşetiyor ve yastıklara dayanıyorum. Bu yaptığım Anna'nın yüzüne hafif bir gülümseme yayılmasına neden oluyor. Benim arkadaşımmışsın gibi davranmak zorunda değilsin. Öyle bir şey istediğimden değil. Elimle saçlarımı şöyle bir tarar gibi yapıyorum. Sadece bu benim için alışılmadık bir durum. Ne? Elimle oturma odasını gösteriyorum. Bir müvekkilimin evine gelmek, çene çalmak, gün bittiğinde bir davayı ofise bırakıp çıkmamak. Benim için de bu yeni bir durum diye itiraf ediyor Anna. Nedir o? Saçını bir bukle halinde serçe parmağına doluyor. Umut etmek. Julian'ın dairesi şehrin boşanmış insanların yoğun olarak ikamet etmeleriyle tanınmış kalburüstü bir mahallede bulunuyor ve kendime bir park yeri ararken bu nokta beni sürekli rahatsız ediyor. Bizi gören kapıcı yargıca bir göz atıyor ve önüme dikiliyor. Köpekle girmek yasaktır diyor. Üzgünüm. Bu bir hizmet köpeği. Söylediğimin adam için bir şey ifade etmediğini görünce onun anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Hani körlere refakat etmeleri için eğitilirler ya. Sen hiç de köre benzemiyorsun. Ben tedavi olmaya çalışan bir alkoliyim diyorum. Köpek beni biradan uzak tutuyor. Julia'nın dairesi 7. katta. Kapıyı vuruyorum ve sonra bir gözünün dürbünden baktığını fark ediyorum. Kapıyı hafifçe aralıyor ama emniyet zincirini çıkarmıyor. Başına sarılı bir mendil var ve ağlamış gibi duruyor. Merhaba diyorum. Baştan başlamaya ne dersin? Burnunu siliyor. Sen de kimsin? Tamam haklısın. Belki de bunu hak ediyorumdur. Zincire bakıyorum. İçeri girmeme izin ver hadi. Bana aklımı oynatmışım gibi bakıyor. Kafan iyi galiba senin. Bir kargaşa oluyor ve ikinci bir ses duyuluyor. Ardından kapı ardına kadar açılıyor ve aptal gibi şu düşünce geçiyor aklımdan. Ondan iki tane var. Temple diyor gerçek Julia. Burada ne arıyorsun? Tıbbi kayıtları elinde tutuyorum. Hala şoku atlatabilmiş değilim. Wheeler'da geçirdiğimiz koca bir yıl boyunca bir ikizi olduğunu nasıl söylemedi? İzzy, bu Temple. Alexander, Temple, bu da kardeşim. Temple, İzzy'nin adımı ağzında gevelemesini seyrediyorum. İkinci defa baktığımda Julia'ya hiç de benzemiyor. Burnu biraz daha büyük, simasında kardeşindeki o canlı hava yok. Ağzının kıpırtılarını seyretmenin üzerinde hiçbir tesir olmadığını ise söylemeye gerek dahi yok. Yoksa şu Temple mı diyor Julia'ya dönerek, hani şeyden. Evet diye iç geçiriyor Julia. İzzy'nin gözleri kısılıyor. İçeri girmesine izin vermemem gerektiğini biliyordum. Sorun yok diye ısrar ediyor Julia ve elimdeki dosyaları alıyor. Bunları getirdiğin için sağ ol. İzzy parmaklarını tıkırdatıyor. Artık gidebilirsin. Dur. Julia kız kardeşinin koluna vuruyor. Temple bu hafta birlikte çalışacağım avukat. Ama bu adam seni... Evet sağ ol, hafızam gayet iyi çalışıyor. Her neyse diye araya giriyorum. Gelirken Anna'nın evine uğradım. Julia bana dönüyor. Aklını başına topla Julia diyor Izzy. Bu yaptığın kendine zarar vermekten başka bir şey değil. İşin ucunda para varsa her şey değişir Izzy. Birlikte bir davamız var, hepsi bu. Tamam mı? Hem kendine zarar verme konusunda senden ders almam gerektiğini hiç sanmıyorum. Seni terk etmesinden bir gece sonra son defa yatalım diye Janet'i arayan kimdi? Hey, yargıça dönüyorum. Red Sox'ta bu hafta ne maç çıkardı, değil mi? İzzy hışımla koridora yöneliyor. Ne halim varsa gör diye bağırıyor ve kapının çarpıldığını duyuyorum. Beni çok seviyor galiba diyorum ama Julia gülümsemiyor bile. Tıbbi kayıtlar için sağ ol. Güle güle. Julia, bak ben sadece seni dertten kurtarıyorum. Bir köpeği duygusal bir patlama anından, mesela eski bir kız arkadaşının gerçekleri söylemesi gibi kurtarılman gerektiği anda seni sürükleyerek odanın dışına çıkarması için eğitmek zor olmalı. Söylesene, nasıl yapıyorsun Temple? El işaretleriyle mi? Sözde emirlerle mi? Yüksek bir ıslıkla mı? Özlem dolu gözlerle koridora bakıyorum. İzzy'yi geri alabilir miyim lütfen? Julia beni kapının dışına itmeye çalışıyor. Peki tamam, özür dilerim. Bugün seni ofiste öyle bırakıp gitmek istememiştim. Ama acil bir durumdu. Bana bakıyor. Köpek ne işe yarıyor demiştin? Bir şey demedim. Julia evin içine yönelince yargıç ve ben onu takip ediyor ve kapıyı ardımızdan kapatıyoruz. Dediğim gibi Anna Fitzgerald'ı görmeye gittim. Sen haklıydın. Annesi için bir sınırlama emri çıkartmadan önce onunla konuşmam gerekiyordu. Yani Anna ile ikimizi düşünüyorum. O çizgili kanepede oturmuş, aramızda bir güven ağı kurmaya çalışırken sanırım aynı telden çalıyoruz. Julia cevap vermiyor. Sadece mutfak tezgahında duran bir kadeh beyaz şarabı eline alıyor. Aa iyi olur. Ben de alırım. Omuz silkiyor. Smile'da. Smile? Tabii ya. Buzdolabının adı. Şu meşhur romandan geliyor. Karları okuyan Miss Smile. Dolaba gidip şişeyi çıkardığımda gülmemek için kendini zor tuttuğunu hissediyorum. Seni tanıdığımı unutuyorsun. Eskiden tanırdın diye düzeltiyor. O zaman öğret bana. Son 15 yıldır neler yaptın? Başımla koridoru, izinin odasını işaret ediyorum. Yani kendini klonlamak dışında. Aklımda bir düşünce uyanıyor ve dillendiremeden Julia cevabını veriyor. Ağabeylerin hepsi inşaat işçisi, aşçı, tesisatçı falan oldu. Annemle babam kızların üniversiteye gitmelerini istiyorlardı ve son sınıfta Wheeler'a gitmemin olasılıkları artıracağını düşündüler. Benim notlarım oradan yarım bir burs almama yetecek kadar yüksekti ama izle gidemedi. Sadece birimizin özel okula gitmesine yetecek kadar paramız vardı. Kardeşin üniversiteye gitti mi? RIS'de diyor Julia. Rhode Island School of Design, Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın güzel sanatlar akademilerinden birisi. Çevrenin notu. Takı tasarımcısı oldu. Saldırgan bir takı tasarımcısı. Kalbin kırarlarsa böyle olursun. Gözlerimiz buluşuyor ve Julia ne söylediğini farkına varıyor. Yanıma bugün taşındı. Gözlerim evi tarıyor. Bir hokey sopası, Sports Illustrated dergisi, bir televizyon koltuğu, kötüye işaret olabilecek erkeksi bir eşya araştırıyorum. Oda arkadaşıyla yaşamaya alışmak zor mu? Daha önce yalnız yaşıyordum Temple. Asıl sormak istediğim buysa eğer. Şarap kadehinin hemen üstünden beni süzüyor. Peki ya sen? 6 karım, 15 çocuğum ve bir sürü koyunum var. Dudakları kıvrılıyor. Senin gibi insanlar her zaman bana başarısız olduğum hissi veriyor. Evet aynen. Sen kesinlikle bu gezegende yer işgal ediyorsun. Harvard ön lisans, Harvard Hukuk Fakültesi, yufka yürekli bir vasi. Hangi okula gittiğimi nereden biliyorsun? Yargıç de Salvo diye yalan söylüyorum ve o da inanıyor. Acaba Julia'da birlikte olduğumuz dönemden bugüne yıllar değil de dakikalar geçmiş gibi hissediyor mu diye merak ediyorum. Bu mutfakta oturmak ona da bana olduğu kadar olağan geliyor mu? Bu tıpkı elinize notalarla dolu bir kağıt alıp melodiyi çözmeye çalışırken bunun aslında gayet iyi bildiğiniz bir şarkı olduğunu hiç denemeden rahatlıkla çalabileceğinizi fark etmeye benziyor. Vasil olacağını düşünmemiştim diye itiraf ediyorum. Ben de, Julia gülümsüyor. Bazen hala kendimi Boston Common Park'ta kürsüye çıkmış ataerkil toplumlara ateş püskürürken hayal ediyorum. Maalesef inançlar kiranı ödemeye yetmiyor. Burada duraksayıp bakışlarını bana çeviriyor. Tabii bir de yanılgıya düşüp senin şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağını düşünmüştüm. Ayaklarımı yere bastım diye itiraf ediyorum. Hedeflerimi biraz küçültmek zorundaydım. Senin de, yani demek istediğim, şimdiye kadar çocukların ve talihli bir adamla banyodaki evinin kadını olacağını düşünmüştüm. Julia başını sallıyor. Galiba beni mafyada Bitsy ya da Toto Wheeler'daki o ismi lazım diye kızlarla karıştırıyorsun. Hayır, ben sadece o talihli adam ben olurdum belki diye düşünmüştüm. Bu sözlerin üzerine ağır, meşhum bir sessizlik çöküyor. Sen o adam olmak istemedin diyor Julia en sonunda. Bunu gayet açık bir şekilde ifade etmiştin. Bu doğru değil diyerek itiraz etmek istiyorum. Ama sonuç olarak onunla bir şeyler yaşamayı istememiş biri olarak neyi kanıtlayabilirim ki? Hatırlıyor musun diye söze giriyorum. Her şeyi hatırlıyorum Temple diye susturuyor beni. Zaten hatırlamasam işler bu kadar zor olmazdı. Nabzım öylesine hızlanıyor ki yargıç ayağa fırlıyor ve alarm halinde burnuyla kalçamı dürtüklüyor. O zamanlar böylesine özgür bir kız gibi görünen Julia'yı hiçbir şeyin incitemeyeceğini zannederdim. Keşke ben de bu kadar şanslı olabilseydim diye düşünürdüm. Her iki konuda da yanılmışım. 8. ayrımın sonu sayfa 141.